Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, Erkam Radyo'da Bir Alim Bir Eser programımızdan gönül dolusu hepinize merhabalar. Allah sıhhat ve afiyet nasip etti ve sizleri selamlama kıvancını bize nasip etti. Kıymetli dostlar, Bir Alim Bir Eser programımızda biliyorsunuz en son Hacı Yusuf Hemedani Hazretleri'nin Rutbetül Hayat isimli eserini mütalaa ve müzakere etmeye gayret etmiştik. 3-4 program üzerinde yoğunca durmuştuk. Efendim, ardından bir başka eseri inşallah mercek altına alacağız, gündemimize alacağız ve biraz da onun izini takip edeceğiz demiş idik ki programımızın tarzı, usulü, yordamı bu minval üzere gidiyor. 3-4 program bir kitabı alıyoruz, inceliyoruz, üzerinde biraz yoğunlaşıyoruz, tefekkür ediyoruz, satır aralarında dolaşıyoruz. Ondan sonra bir başka esere inşallah yolumuz uğruyor. Bugün de aynısı söz konusu bizim için. Efendim, bu sefer tabip ve filozof olarak bilinen tarihte, İslam tarihinde Ebu Bekir Razi'ye ait Ruh Sağlığı diye tercüme edilmiş İz Yayıncılık'tan. Orijinal ismi Et-Tıbbur Ruhani, ruhani tıp, manevi tıp diyebileceğimiz, aslında psikolojinin de bendenize göre öncüsü sayılabilecek. Yani Müslümanca psikolojiye bakışta ipuçları sunan, insan ruhunun, daha doğrusu insan nefsinin marazlarına karşı, hastalıklarına karşı ne gibi hal çareleri üretileceği, ne gibi çarelere başvurulacağı konusunda bize müthiş imkanlar, açılımlar sağlayan, efendim son derece muhtasar, müfit diyebileceğimiz bir eserle yine karşı karşıyayız. Bir daha söylüyorum, Et-Tıbbur Ruhani, Ruh Sağlığı diye çevrildi ve İz Yayıncılık'tan çıktı, Ebu Bekir Razi'ye ait. Ebu Bekir Razi, efendim, bir filozof ve tabip, doktor olmakla beraber İslam tarihinde bazı şaibeli, nasıl söyleyeyim, atıflarla, izafetlerle de karşılanmış bir filozoftur. Biz o şaibeli atıflar kısmıyla ilgilenmeyeceğiz. Çünkü o kısım İslam felsefesi çalışan, bu alanda yoğunlaşan, kritik eden insanların kendi iç gündemidir diyebileceğiz. Biz kitaptaki balı almaya çalışacağız. Yani kışırla İnşallah uğraşmayacağız. Bizim işimiz işin teknik tartışmaları değil. O kavramsal analizler, kişiler üzerindeki bir kısım izafetler, bu izafetlerin doğru olup olmadığı meselesi değil. Fikrin ne olduğu, bu fikrin içinde efendim yanlışlıklar olup olmadığı, çürük taraflar olup olmadığı, bu bizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla kitabın içeriğine muhatap olacağız, fikirlerine muhatap olacağız. Efendim... Tabiat felsefesi akımının kurucusu ve en önemli temsilcisi olarak ifade ediliyor. Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Errazi, uzunca bir ismi var. Zaten biliyorsunuz eski filozofların, alimlerin isimlerinin ön kısmında uzunluk söz konusudur. Uzunca ibareler, ifadeler, isimler söz konusudur. İslam felsefesi özellikle ahlak felsefesi açısından önemli bir eserle karşı karşıyayız. Bu felsefe tabirine bendeniz biraz ihtiyatlı yaklaşan biriyimdir. Yani ama baktığınızda da bunu mesela bir kısmen bazı noktalarda hikmet olarak ele alabilirsiniz. Yani İslam'ın hikemi boyutu diyebilirsiniz. İslam'ın tefekkürü boyutu diyebilirsiniz. Ama zaman zaman da Yunan felsefesinin karıştığını çok rahat görebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz İslam tarihinde Hazreti Peygamber'den sonra, ilimlerin teşekkül asrından sonra çok yoğun bir tercüme hareketi başlamıştır. Tercüme hareketi Halife Me'mun ve Halife Mu'tasım zamanında bilhassa başlatılmış. Efendim, ve özellikle antik kültürlerden, işte Hint'ten, Çin'den ve bilhassa Yunan'dan, antik Yunan'dan eserler tercüme edilmiştir çok yoğun bir şekilde. Bu konuda bir kısım efendim mütercimler, gayrimüslim kökenli mesela Süryani olanlar vesaire istihdam edilmiştir. Hem Arapçayı bilen hem efendim Yunancayı, eski antik Yunan lisanını bilen ve antik filozofları okuyabilen kim mesela başta? Aristoteles. Aristoteles'i biliyorsunuz almışlar ve Arapçaya kazandırmışlardır ve böylece felsefe girmiştir. Felsefe aslında alemi, hayatı kendi akli mizanlarıyla, kendi akıl yürütme biçimiyle, kendine has. Ki bir Yunan aklından bahsedilir malum haliniz. Yunan aklının ilk defa işte tabiatı, varlığı gözlem ve deney yoluyla, rasyonel bir akıl yürütmeyle ki Aristoteles'te mantık da vardır, o Organon eserlerini bilenler pekala anlayacaktır, hemen zihninde canlanacaktır. Bir Yunan aklı tabiatı, insanı, varlığı, hayatı, okuma tarzı, yaklaşım tarzı, bu yaklaşım tarzından çok etkilenen Müslüman kökenli insanlar da olmuştur. Bunlar adeta bir büyüye kapılmışlardır. Bir yandan kimlikleri, kişilikleri, yetişme tarzları Müslüman. Bir yandan çok etkilendikleri, gündemlerini aldıkları, uğraştıkları efendim kim var? İşte Yunan filozofları var. Eflatun'un eserleri var. Bilhassa Aristoteles var. Muallimi evvel diyorlar. Bunlar kim etkilenenler? El-Kindi, Farabi, İbn Sina, işte Ebubekir Razi. Efendim bunu lütfen Fahreddin Razi ile karıştırmayınız. Müfessir olan Fahreddin Razi bambaşka bir zat. Bu kişi, bu zat Ebubekir Razi hem doktor hem bir filozof. Efendim dediğim gibi İslam felsefesi tarihinde etrafında bazı soru işaretleri de olan bir kişi. Bizi ilgilendiren taraf o soru işaretleri değil, kitabın özüdür, esasıdır, bize sunduklarıdır. Çünkü bakınız, yani bir insanın söylediklerinin tamamı doğru olamayacağı gibi tamamı yanlış da olmaz. Yani bir insanın şahsına dair bazı spekülasyonların olması onun yazdıklarının, çizdiklerinin tamamen yanlış olduğu anlamına gelmez. Ehli tahkik olaylara siyah beyaz mantığıyla bakmaz. Ehli tahkik alacağını alır, süzer, süzgeçler kullanır. Efendim hikmet benim yitiğimdir, nerede bulursa alırım der. Nerede bulursam alırım der ve hikmetin arayıcısı olur, öylece yaklaşır. Ehli tahkik olmak lazımdır. Yoksa taklide saplanır kalırız, aklımızı kiraya veririz ve böylece bir cemaat zombisine dönüşme ihtimalimiz olur. Günümüzde bunun örneklerini birçok yerde görürsünüz. Yani holiganlar yetiştiğini görürsünüz. Siyah beyaz mantığıyla. İnsanlara hemen damga yapıştıran, onları harcayan, cevvel kalem üzerine hemen siliveren, çiziveren, kulaktan dolma duyduklarıyla kanaat oluşturan. Yahu kulaktan duyduğumla kanaat oluşturulur mu? Ya bu insafa, vicdana sığar mı? Bir bak bakalım, araştır, tahkik et. Hayır. İşte bu ne yapıyor? Holiganizmi besliyor. Holiganizm, zannetmeyin ki sadece futbol özgü bir şeydir. Hayır. Cemaatlerin de holiganizmi olabilir. Tariklerin, efendim kliklerin, her türlü yapılanmanın holiganizmi olabilir. Bu Müslümana, efendim ilme ve irfana talip olan bir kişiye yakışmaz. Eskilerde böyle yapmamışlardır. Bakınız, Muhyiddin Arabi Hazretlerinden bir şey hatırlıyorum. Diyor ki, ehli tahkik olan zat ondan sonra bir itikada, bir anlayışa saplanıp kalmaz. Bir itikadı, bir anlayışı vardır. Bir duruşu vardır. Meyli vardır. Gönlünün meylettiği bir taraf vardır. Amenna ve saddakna. Ama bir yere saplanıp kalmaz. Sadece oradan hayata bakmaz. Evet, ehli tahkik için söylüyoruz. Taklit nerede geçerlidir? Taklit aslında muamelatta, fıkıhta geçerlidir. İtikatta taklit olmaz. Çünkü itikatta makbul olan tahkiktir. İmanın makbul olanı tahkiktir, taklit değildir. Yani dolayısıyla efendim herkes kendi imanına, ilmine ve irfanına taalluk eden, onunla bağlantısı olan her noktayı tahkik etmekle özünde mükelleftir. Ha, yapamaz, edemez, ayrı, o Rabbimizin bileceği efendim bir iştir. Rabbimizle olan hukukuna ilişkindir. O da bizi ne yapmaz? İlgilendirmez. Evet. Şimdi Ebubekir Razi özellikle ahlak felsefesi açısından önemli olan Et-Tıbb-ı Ruhani isimli eserini efendim yazmış. Bu noktada şunu ifade etmek lazım. Razi tıbbı Et-Tıbb-ı Cesedani, Tıbbul Cesedani ve Et-Tıbb-ı Ruhani diye. Yani cesedin tıbbı, cesedin iyileştirilmesine yönelik tedavi çareleri, bir de ruhun iyileştirilmesine yönelik tedavi çareleri diye ayırıyor. Şunu söylemek lazım. Bizim itikadımızca ruh hastalanmaz. Çünkü ruh Rabbimizden gelen bir cevherdir. Mahiyeti meçhuldür. Emir alemindendir. Ruh emir alemindendir. Ve nefhadır. Rabbimizin nefhasıdır. Bu nefha cisim cinsinden, parçacık cinsinden değildir. Bir kesafet arz etmez. Dolayısıyla cüzlere falan ayrılmaz. Yani bu nefha Rabbimizden bir parçadır. Asla diyemeyiz. Çünkü ruh dediğim gibi somut cismani bir şey değildir. Ama burada tabii et-tıbb-ı ruhani diyor, ruhun tıbbı diyor. Ruhun hastalıklarının, sorunlarının giderilmesi anlamında söylüyor. Ama ileride özellikle ilmun nefs tabiri kullanılmıştır. İlmun nefs aslında bizde psikolojinin de karşılığı olarak ortaya konmuştur. Psikologos, psiko ruh demek. Belki Razi hem onu aldı, yani oradaki psişe kavramını belki almış olabilir. Latince'de bunun karşılığı var çünkü eski Yunanca'da. Ondan sonra bunu almış olabilir. Yani Ebu Bekir Razi cismani ve ruhani tıp şeklinde iki kısma ayırıyor tıbbı. Evet, cismani, bedeni ve ruhani olarak bunu ifade ediyor. İslam ahlak felsefesinde ilk defa Ebu Bekir Razi tarafından kullanılmış olan bu kavram çok önemli. Et-tıbb-ı ruhani kavramı çok önemli ve bu kavramın İslam düşüncesindeki gelişiminden, Et-tıbb-ı ruhani'nin yazılış nedeninden, filozofun eseri yazarken istifade etmiş olduğu kaynaklardan, eserin sonraki dönemde meydana getirdiği etkilerden ve eserin yazmalarıyla ilgili neşirlerden de efendim bahsedilmiş kitapta. Bunu da bilmenizi istirham ederim, efendim isterim doğrusu. Ruhani tebabet, yani ruhun tıbbı, manevi tıp, insan maneviyatının iyileştirilmesi, ne derseniz deyin. Yani ruh, nefis hastalıklarının tedavi edilmesi sahasında yapılmış olan, dikkat buyurunuz, ilk çalışma olarak ifade edebileceğimiz bu eser, efendim son derece önemli hususları barındırıyor. Bize inşallah açılımlar sağlayacak. Hüseyin Karaman tarafından tercüme edilmiş, Rize 2004. Hüseyin Karaman başarılı bir tercüme ortaya koymuş. Kendisini de tebrik ediyoruz. Efendim gayet okunulur, anlaşılır bir tercüme ortaya koyduğu için. Evet, şimdi Ebu Bekir Razi, Yahya Errazi, Zekeriya bin Yahya Errazi 865 yılında. Evet, yani Hazreti Peygamber'in vefatından yaklaşık işte 2-2,5 yüzyıl sonra Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde doğmuştur. Yani İran. İran biliyorsunuz bütün kadim kültürlerin aslında bir alaşımı, bir bileşimidir. İran'da efendim felsefenin de çok yoğun olduğunu, o Mazdek kültürünün de olduğunu, içinde Yahudiliğin, Hristiyanlığın da kimi zaman gündeme geldiğini, ondan sonra Mecusiliğin çok yoğun bulunduğunu, yani eski İran kültüründe, tabii sonradan Müslüman olmuş ama kültürel zenginlik, felsefi zenginlik açısından tam bir bileşim noktasıdır İran. O yüzden böyle bir coğrafyada doğmuş olması, yetişmiş olması da önemlidir, dikkate alınmalıdır diye söylüyorum. İlim öğrenmek için birçok yeri dolaşmıştır. Kim? Ebu Bekir Razi. Çeşitli ilim ve kültür merkezlerinde edebiyat, tıp, felsefe, astronomi. Eskiden öyleydi. Yani sadece efendim emsile bina maksut, benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Ondan sonra Nasara Yansuru ölene kadar can sürü değil. Dini ilimler diye böyle bir sınıflama yoktu. Sadece buna indirgememişti. Yani indirgenmemişti tefsir, hadis, fıkıh vesaire. Bundan ibaret zannedilmiyordu. Astronomi de Allah'ın kevni ayetlerinin okunması anlamında İslam zihniyetinde, İslam idrakinde karşılığını buluyordu. Ama işte ne olduysa oldu, bir yerden sonra film koptu amiyane tabirle. Ve bir bakıyorsunuz ki astronomi vesaire sadet harici, çizgi dışı gibi mütalaa edildi ve müfredatlar donduruldu. Müfredatlar dondurulunca gayet tabii bu zihinlerin de donmasına yol açtı, taklidi besledi. Ondan sonra şerh haşiyeyi küçümseyen bir insan değilim. Şerh haşiye, şerh haşiye, haşiyenin haşiyesi, şerhin şerhi. Ama o paradigmatik felç dediğimiz bir durum söz konusu oldu. Paradigmatik felç. Yeni paradigmaların, yeni yaklaşımların, yeni kıvılcımların, yeni zeka ürünlerinin, yeni yaklaşımların, yeni teorilerin, yeni tartışmaların ortaya çıkması lazım. Yani mesela bir tekafüt tartışması olmuştur İslam düşünce tarihinde. Tekafüt, efendim, işte Gazali'nin yazdığı Tekafüt, Tekafütül Felasife. Sonra İbn-i Rüşd'ün yazdığı Tekafütül Tekafüt. Bir bakıyorsunuz ki Osmanlı'da sadece bunların üzerine bir tartışma var. Yani yeni bir gündem yok. O hocazadelerin vesaire yaptığı. Ha, demek istediğim yeni noktaların açılması, yeni yaklaşım biçimlerinin ortaya konması, yeni gündemlerin oluşması, yeni üretken noktaların ortaya konulması anlamında bir paradigmatik felç söz konusu olmuştur diyebiliriz. Evet, şimdi tıp, felsefe, astronomi alanlarında Ebu Bekir Razi tahsil görüyor. Bunun sonucunda da Yunan, Hint, Fars ve İslam tıbbını öğreniyor. Bakın Yunan tıbbı, orada Galen tıbbı var biliyorsunuz özellikle, Galenos. Ondan sonra Hint tıbbı, Fars, İran tıbbı ve İslam tıbbını öğrenerek Galen'den sonra hiçbir hekimin sahip olmadığı derecede tıp bilgisine sahip olmuştur. İşte bu bir erdemdir. Bakınız bu anlayışta, bu zihniyette, bu çapta insanlara bugün de ihtiyaç vardır. Benim daima sloganım şudur. Halka yönelik verdiğim konferanslarda, seminerlerde de zaman zaman bunu tekrarlarım. Bütün eğitimlerimde gündeme getiririm kimi vakit. Efendim derim ki her şeyden bir şey bilen, bir şeyi her şeyiyle bilen insan. İşte bakınız Galen'den sonra hiçbir hekimin sahip olmadığı derecede tıp bilgisine sahip oluyor. Bir şeyi her şeyiyle bilen insan tipi. Bu insanlar yol açıyorlar, çığır açıyorlar, kalıcı izler bırakıyorlar ve ne yapıyorlar? Başkalarına ışık tutuyorlar. Evet. Şimdi Arapların Galeni diye isimlendiriliyor. Evet, Kalinisul Arap deniyor kendisine, Ebu Bekir Razi'ye. Hayatının sonlarına doğru maalesef görme özelliğini kaybediyor Razi. Ve 925 yılında yine Rey şehrinde, Tahran'a yakın vefat ediyor. Efendim Ebu Bekir Razi'nin tıp, tabi bilimler, mantık, astronomi, işte bu mantık filan hep Yunan felsefesinden geliyor. Yani Aristo geleneği. Ondan sonra şunu söyleyeyim, birçok tartışmanın kaynağında, birçok sıkıntının kaynağında Aristo vardır. İslam tarihinde ne kadar kronik tartışmalar, problemler varsa, ne kadar netameli noktalar varsa gidin Aristo'da bulursunuz. Bunu da antr parantez sizinle paylaşmış olayım. Anti parantez falan diyorlar, o yanlıştır biliyorsunuz. Tabi bilimler, mantık, astronomi, felsefe, din, gramer. Müzik, bakınız tabip adam müzikle uğraşıyor, müziğe dair fikir üretiyor. Çünkü bu eski düşünme geleneğinde var, holistik düşünme, bütüncül, yani genel külli bir yaklaşım var ilimlere. Tabi bilgi ve ilimler de bugünkü gibi detaylanmış değil, aşırı detaylı değil. Müzik, fizik, metafizik, kimya, simya, kimyanın bir öncesi aslında simya, biliyorsunuz bir metafizik tarafı vardır. Eşyayı, nesneyi, elementleri metafizik anlamda duayla, büyüyle de harmanlayarak ortaya bir şeyler çıkarma, özellikle sıradan madenleri değerli madenlere çevirme ilminin, felsefe taşının aranmasını içeren bir özel, ne diyelim, bilgi dalıdır simya. İlahiyat, ahlak ve benzeri sahalarda eserlerinin sayısı tam olarak bilinmiyor. O kadar çok eseri var. Hayatının sonlarına doğru yazmış olduğu Es-Siretül Felsefiyye, ondan sonra isimli eserindeki ifadesine anlaşıldığına göre 200 civarında eseri var. Bir ömre sığdırılmış 200 eser. Ancak bu eserlerin büyük bir çoğunluğu, bakın, evet, şimdi geldik, holiganizm dedim ya, İslam toplumlarını, İslam ümmetini yıkan en büyük üç hastalıktan birinden bahsediyorum, holiganizm. Dolayısıyla cemaatler, yapılar, bünyeler, efendim, müminlerin yetişmesine vesile olmalıdır. İrfan ve ilmi harmanlayan gönül ehli, ilim ehli insanların yetişmesine vesile olmalıdır. Holiganlar yetiştirmemelidir. Bunu söylüyoruz. İşte bu holiganizm çoğunluğu taassup ve tekfir suçlamalarıyla nedeniyle birçok sebepten dolayı çok eseri kaybolmuş ve günümüze ulaşmamıştır. Belki tahrip edildi, yakıldı, yok edildi. Niye? Tarihte de taassup ve tekfir müthiş bir damgalama aracı olarak kullanılmıştır. Taassup her yerde kendisini göstermiştir. O fırkalar arasındaki savaşlar, mücadeleler, bunların fiili savaşa dönüşmesi, öldürmeye, katliama dönüşmesine kadar gitmiştir biliyorsunuz. Efendim, farklı düşünen insanların başına gelenler malumdur. Suhreverdi İbni Maktul'u mesela inceleyiniz, hemen bilirsiniz, aklınıza gelir. İrfani alanda efendim değişik anlayışlar, görüşler ortaya koyanların başına gelenler bilinir. Yani şunu söylüyorum, haklıydı, haksızdı ayrı mesele, bizim meselemiz değil. Ama daima taassuptan ve insanları hemen tekfir etmekten kaçınmak lazımdır. Bu o kadar kolay bir hadise değildir. Elimizde böyle damgalarla dolaşmamamız lazımdır. Bu Müslüman ahlakına yakışmaz. Müslüman insan tahkik eder, araştırır, analiz eder, toleranslı yaklaşır. Efendim, ehli kitaba, inanmayanlara gösterdiğimiz toleransı, hoşgörüyü, değil mi? Hoşgörü, yıllardır konuştuğumuz mesele, acaba Müslüman kardeşimize, değişik meşrepten, değişik fırkadan, değişik anlayıştan olan kardeşimize de gösteriyor, değişik cemaatten olan kardeşimize de gösteriyor muyuz diye sorgulamamız lazım. Ama maalesef bu yapılmadı. Yıllarca hoşgörü edebiyatı yapıldı. Bu hoşgörü hep dışarıya. İçeriye hoşgörü yok. Dışarıya hoşgörü, içeriye horgörü. Bu ne çelişkidir yahu? Bu ne yaman çelişkidir? Değil mi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler eskiler. Evet, demek ki Razi de bundan nasibini almış bir filozoftur, bir tabiptir. Özellikle metafizik anlayışını dayandırmış olduğu beş ezeli varlık anlayışıyla din, kutsal kitaplar, peygamber hakkındaki görüşlerinin İslami anlayışla uyuşmaması dolayısıyla eleştirilmiş, hatta efendim din dışı durduğu bile zaman zaman söylenmiştir, iddia edilmiştir. Doğrudur. Yani bu görüşler kendisinde efendim vardır, olabilir ve bu da alimler tarafından, işin ehli tarafından birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Kalır, kalması da lazımdır. Çünkü Müslümanın düşüncesini belirleyen şey temel İslam itikadıdır. Müslüman itikadıdır ve bu itikadın temel prensipleriyle bakar. Sen bunun dışında beş tane ezeli varlık var dersen olmaz. Niye? Bu işte Yunan etkisinde üretilen düşüncelerdir. Çünkü efendim kudema dediğimiz ezeliyet fikri Aristoteles'te var. Çünkü madde bile ezelidir antik Yunan'da. Maddenin ezeliliğinden bahsedilir. Bizde öyle değildir. Ezel ve ebed sultanı, alemlerin Rabbi Allah-u Teala'dır. Efendim, ezelin de ebedin de sahibi odur. Ondan başka ezeller düşünülemez. Asla bu şirk olur. Bakın, İslam itikadı nettir. Mihengin varsa, miyarın varsa, ölçün varsa korkma. Miyarın, ölçün, mihengin yoksa, tartın yoksa kork. Her yerde ayağın kayabilir. Kaptan eğer Nuh'sa, her gün tufan olsa gam yeme diyor Hafız-ı Şirazi. Kaptan eğer Nuh'sa. Evet. İnşallah biz de böyle bir miyarul ilm mantığıyla, yani ilimdeki ölçüler mantığıyla bakmamız lazımdır. Bunlara sahip olmamız lazımdır. Şimdi gelelim et-tıbb-ı ruhani kavramına. Kitabında içeriğinde böylece yol almış olalım. Efendim, eskiden psikoloji aslında ahlak çerçevesinde ele alınıyordu. Ben bugün psikolojinin yine ahlak temelinde ele alınması gerektiği kanaatine sahibim. Ya hoca, ne alakası var? Şimdi bir de sırf olaylara akademik ve modern bilim zaviyesinden bakanlar için bu çok tehlikeli bir cümledir. Bak. Psikolojiyi dinselleştiriyor. Efendim, psikoloji bazı objektif kriterlere, bilimsel bulgulara yaslanan ve o bilimsel metotların eşliğinde ele alınması gereken falan diye böyle eveleme geveleme vardır. Biz neyse o bakış açımızı net söylüyoruz. Çünkü psikolojik rahatsızlıkların çoğunda ahlaki rahatsızlıklar vardır. Ahlaki zaaflar, ahlaki problemler giderilmeden bir kısım psikolojik marazları da gidermek mümkün olmayabilir. Tamamı için söylemiyorum. Ama ahlakla psikoloji arasında, yani insanın hılkati ve bunun hılkatin insanda belirginleşmiş, tebarüz etmiş biçimi olan ahlak tarzıyla psikolojisi arasında çok derin irtibatlar olduğunu bu sahada çalışan kardeşlerimiz düşünmelidir, kafa yormalıdır. Yoksa ezber aynı günümüzde ne sunuluyorsa onlara psikoloji adına onları alırlar. Adları Müslüman olur, zihinleri Müslüman olmaz. Şahsınızın Müslüman olması kafanızın da Müslüman olduğu anlamına gelmez. Kafanız bambaşka bir şey olabilir. Bu garip bir şizofreni oluşturur, bir yarılma oluşturur. Onu da paylaşmak isterim. Evet, et-tıbbı ruhani kavramı Razi'de efendim değişik şekillerde tanımlanıyor. Bu anlamda et-tıbbı ruhani kalbin afetlerini ve hastalıklarını ortaya çıkararak, bu fiziki kalp değil, yürek değil, manevi kalp, kalbin afetlerini ve hastalıklarını, maraz, emraz-ı kalbiye derler biliyorsunuz. Hani onların kalplerinde maraz vardır diyor Rabbimiz Kur'an'da. Kalbin afetlerini ve hastalıklarını ortaya çıkararak tedavi yollarını ve iyileştirme çarelerini bulmaya çalışıyor. Bunun itidalini, dengesini öğreten ve bu yolla kalbi kemale ulaştırmayı hedefleyen bir ilim. Bakın işte eski psikoloji mantığın anlayışında, yani insanların sadece iyileştirilmesi yetmez, o insanların olgunlaştırılması, kemale doğru yürütülmesi de, yani terbiye de tedavinin bir parçası olarak ele alınıyordu. Dikkat, burası önemlidir. Terbiye aynı zamanda tekamülle birleştirilmeli, tedavi terbiyeyle birleştirilmelidir. Yani bir insanı sadece tedavi et gönder olmaz. Onun tekamüle de yaklaştırılması, terbiyeye de davet edilmesi hedeflenir idi. Ve ahlaki tedbirler ile psikolojik şartlar vasıtasıyla hasta olanın sağlığını düzeltmeye ilaveten erdemli bir hayat vasıtasıyla, yani hastalığını düzelttik gönderdik bitti. Hayır, erdemli bir insan olması vasıtasıyla, hayat yaşaması vasıtasıyla nefsin ve bedenin sağlığını korumayla ilgilenen özel bir tıbbi disiplin olarak tanımlanabilir. Ne? Et-tıbbı ruhani, ruhun tıbbı. Evet, şimdi çok önemli bir tanım verdik. Efendim, bu tanımları da gördüğümüz gibi bir tıp ilmi değil bu. Ama bir kalbi hastalıkların tedavisi, bu tedaviden sonra insanın erdeme yaklaştırılması, nefsinin terbiyesi, belli bir erdemli hayat yaşamasını temin etme. Buna eski filozoflar filozofça yaşama filan diyorlar yani. O meyanda eserleri de var. Yanlış hatırlamıyorsam Kindi'nin efendim bir eseri var. Tabip filozof Ebu Bekir Errazi ise et-tıbbı ruhaniyi insan eylemlerinin ifrat ve tefritten korunup dengede olmalarının sağlanması için yapılan bir tür kabul ettirme faaliyeti olarak ele alıyor Ebu Bekir Razi. Bir daha söyleyelim. İnsan amelleri, insan eylemlerinin ifrat ve tefrit, ekstremlerden, artı uç, eksi uçtan, dengesizlikten azade kılınıp, korunup dengede olmasının sağlanması için yapılan bir faaliyet olarak ele alıyor. Ki eskiden zaten o altın orta kavramı vardır, altın orta. Yani ifrat, tefrit ve vasat, dengesi diye hep söylenir. Bütün ahlakın temelinin de, sağlığın temelinin de bu ifrattan, tefritten uzaklaşıp altın ortayı bulmakta olduğu yine felsefi gelenekte ifade edilir. Onun bir neticesi olarak burada bu yaklaşımı da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, ifrat ve tefrite düşmekten korunup dengede olmanın sağlanması için delil ve bürhanlarla yapılan bir ikna faaliyeti olarak da tanımlıyor tıbbın efendim tıbbı ruhani kavramını. Evet, şimdi demek ki Müslüman düşünürlerin eserlerinde aziz dostlar zaman zaman Galen'e ve bir takım Helenistik anekdotlara, yani antik Yunan'dan gelen kültürün, felsefenin anekdotlarına müracaat etmelerinden hareketle İslam dünyasındaki tıbbı ruhani disiplininin tamamen Aristocu ve yeni Platoncu doktrinlerden etkilendiği söylenebilir ki ben de zaten söyledim bunu. Ama dedik hikmete bakacağız biz. Hikmet bizim yitiğimizdir. Almamız lazımdır. Yoksa zihnimiz kapanır. Pergelin bir ucu sabit olacak. İslam ahlakında, İslam itikadında, İslam tefekküründe. Diğer ucu da dünyaya açık olacak. Başka hayata açık olacak. Bu mantıktır. Kindi el-Hile li Def'il Ahzan isimli eserinde üzüntü konusunu ele almıştır mesela. Üzüntünün giderilme yolları. Burada hile yapmak anlamında değil, çareler anlamında söyleniyor. Ondan sonra önce üzüntünün anlamı ve nedenlerinden, sonra da üzüntüden kurtulmanın yollarından bahsetmektedir. Yani Kindi'de de bu tıbbı ruhani gibi bir aslında kimi noktalarda açılımlar var. Mesela hüzün hastalığı, değil mi? Bugün başlı başına bir problem, depresyonun da temelinde ki hüznün bazen nasıl söyleyeyim, kronikleştiğini de görüyoruz. Melankolik hale geldiğini de görüyoruz. Melankoliyle birleştiğinde ta o zamandan düşünmüşler. Yani bu hüzün nasıl def edilebilir? Hüzün nasıl kaldırılabilir? Hüzünden kurtulmanın çareleriyle ilgili efendim epey fikirler üretmişlerdir. Bunları niye söylüyorum size? Bu kitapta da hüzünle ilgili epeyce açıklamalar yapacağız, analizler yapacağız, konuları ele almaya ne yapacağız? Çalışacağız. Kitabın içeriğine dair bazı vurgular yapayım. Ondan sonra ve asıl kısma bir sonraki programımızda inşallah geçelim. Şimdi şu cümlelerimden sonra içeriye atıflarımı yapmak istiyorum. Razi'nin filozofça yaşam idealinin teorik esaslarını ayrıntılı olarak ortaya koyduğu eser olarak belirttiği tıbbı ruhaninin amacı. Bakın bu aynı zamanda filozofça yaşam idealini de ortaya koyuyor benim bu çalıştığım eser. Sizlerle paylaşacağım içeriğinin detaylarını vurgulayacağım ve içinden süzebildiklerimizi almaya gayret edeceğimiz bu eser, bu çok önemli eser. İslam düşünce tarihinde çok etkili olmuş bu eserin. Filozofça yaşam idealinin teorik esaslarını ortaya koyduğunu ne olur unutmayalım. Filozofça yaşam. Yani erdemli yaşam, zahidane yaşam falan demiyorlar filozoflar. Buna filozofça yaşam diyor. Aslında bunun karşılığı zahidane yaşamdır. Zühd esaslı yaşamdır. Bunun alası biliyorsunuz bizim irfan kültürümüzde vardır. İrfan kültürü bunu İslam ahlakıyla çok iyi harmanlamış ve ortaya son derece zahidane bir yaşam tarzı koymuştur. Bu zahidane yaşam tarzını, yani bizim akıl yolunda ön plana çıktığını zannettiğimiz, yolunu yordamını böyle belirlediğini zannettiğimiz zatlarda dahi gözükmektedir. İslam ahlakı öyle bir şeydir ki her türlü renge sahip olan alimi, efendim ilim adamını zahidane bir yaşamla buluşturmuştur. Yani mesela size uç örnekler vereyim. İbn-i Teymiye'yi inceleyiniz. Diyelim hani fikirlerine katılırsınız, katılmazsınız, şöyle bu önemli değil ki bakmak lazımdır. Ondan sonra inceleyiniz, çok zahidane bir hayatı vardır. Yani bir sufi gibi yaşar her şeyiyle. O kadar titiz, o kadar hassastır. Ha, demek istediğim kafamızdaki kalıpları işte bu anlamda yıkmamız lazım. Yani İslam ilim zemini, ahlak zemini, yaşam tarzı olarak da baskın durumu söz konusuysa bu insanlarda bir zahidane züht yaşamını da inşa ediyor, şekillendiriyor. Burada da işte filozofça yaşam diyorlar. Evet, bu kitabın amacı insanın ahlaki yapısını düzeltmek, nefsin bedenden ayrıldıktan sonraki kurtuluşunu gerçekleştirmek, ondan sonra ve felsefe konusunda bir takım tereddütleri, şüpheler olan insanları ciddi bir öğrenime davet etmektir. Yani zihindeki şüpheleri gidermek, aydınlatmak, ölüm sonrasında nefsin hazırlığı anlamında bedenden ayrıldıktan sonra kurtuluşu bunu söylüyor. Ondan sonra bir de insanın ahlaki yapısını düzeltti. Bakın ne oldu yine? İnsanın psikolojisine dair yaklaşımlar ortaya konulurken ahlak temelinde alındı. Ahlakla beraber irdelendi. Şimdi Tıbb-ı Ruhani eserinde ele alınan temel ahlak meseleleri var. Ondan sonra bunları hep beraber inşallah inceleyeceğiz. Temel ahlak meseleleri nelerdir? Onları göreceğiz. İşte bir sonraki programımızda mesela akıl ve heva karşıtlığı. Akıl nedir? Heva nedir? Aklın tercihiyle nasıl bir ruhani durum oluşur? Hevanın temeline yaslanarak, hevaya yaslanarak bir yaşam tarzı oluşturduğumuzda neler ortaya çıkar? Bunları tartışacağız. Haz ve elem, efendim üzüntü ve ölüm korkusu. Ölüm korkusu. Ondan sonra bunların bağlantılarını beraberce kuracağız. Ondan sonra kaynaklar konusunda belki birkaç atıfta bulunabiliriz. Ama ondan sonra asıl eserin içeriği başlıyor. Bu kitabın etkilerini falan konuşacağız. Orada da yapacağımız atıflar var. Onları da ele almaya gayret edeceğiz. Şimdi mesela aklın üstünlüğü ve övülmesi kısmı var. Ondan sonra hevanın bastırılması ve sınırlandırılması. Heva nasıl bastırılabilir, kontrol edilebilir? Hevaya hakimiyet. Bunlar üzerine konuşacağız. Bakın ne kadar mühim. Ayrıca aziz dostlar, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, nefsin anormal durumları hakkında bir özet vereceğiz. İnsanın kendi hatalarını bilmesi noktasında analizler yapacağız. Aşk, ünsiyet ve haz üzerinde bir özette yapmaya çalışacağız. Ve tabii kitabın geri kalan kısmında inşallah belki bir başka programa havale edeceğiz. Benim zihnimde Allah nasip ederse en az 3 programlık bir vakit ayırmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Analizler de epey yoğun, detaylarda çok esaslı noktalar var. Onları da inşallah hep beraber çalışacağız, ele alacağız. Kıymetli dostlar, gönül ister ki daha uzun konuşalım, daha geniş paylaşımlarda bulunalım. Ama tabii zamanı da gözetmek durumundayız. Efendim bugün Ebubekir Razi'nin Ruh Sağlığı diye tercüme edilen Et-Tıbb-ı Ruhani eserine bir girizgah yaptık. Bu girizgahta pek çok noktayı vurgulamaya gayret ettik. Artık huzurunuzdan müsaade istemenin vaktidir. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Gönül dolusu muhabbetler sunuyorum. Tefekkürle kalınız efendim. Allah'a emanet olunuz.